Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Hava Danstan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet Hande'cim, uzun bir ara, gene bir haftaya atladık. Hatta artı bir gün daha yaptık. Bunu muhtemelen yarın sabaha yayına sokarız. Evet, şimdi
hani salı günü, gün içerisinde olmaz mı?
Bilmiyorum, bakarım. Yetişirse de yaparım. Yetiştirirsem yaparım.
Evet, şu an 30 Nisan salı sabahı. Sabah da değil, öğlene geldi. Çünkü sabahki acil işlerimizi de hallettik.
Evet, hallettik. Öğle... İlk defa bu saatte kayıt alıyoruz
İlk
galiba.
İlk defa, evet. Öğle yemeğinden önce podcast kaydına girelim dedik. Çünkü bir podcast buluşması yapalım diyoruz. Acaba dinleyicilerimize, yani İstanbul'da olanlara acaba ne zaman uyar? Mesela önümüz, yani bir cumartesi ama hani belki
önümüzdeki cumartesi çok az zaman
çok
var.
Çok az zaman var. Bir sonraki cumartesi desek acaba uyar mı? Telegram'dan ya da istediğiniz platformda geri dönüş
Ayın
yaparsanız
kaçı oluyor diye bir
hemen bakalım. Mayıs.
Evet.
Cumartesi günü.
Evet.
Uyarsa böyle öğle saatlerinde olabilir. Öğle, iki gibi olabilir. Bir gibi olabilir. Bir buluşma yapalım. Gene Caddebostan sahil tarafında.
Evet. Şimdi eskiden Nero'da buluşuyorduk orada. Şimdi orası Espresso Lab oldu. Ve orası olur herhalde diye düşünüyorum. Ya da Beltur olabilir. Şeyde açık havası
evet,
var.
Evet, daha ekonomikte olması açısından. Hani bir kahveye de böyle dünya para verilmemesi açısından.
Olur.
Beltur da olur. Evet.
Caddebostan Beltur olabilir o zaman.
Tamam, bunu da sunalım. Yani 11 Mayıs işte. Nasıl fikirlerinizi dinleyicilerimiz fikirlerini söylesinler. Buluşalım.
Tamam.
Bu arada benim iki kitap hediyem var. Arkadaşım Barış'ın kitaplığından, kütüphanesinden sağ olsun, o da paylaştı. Ben de birkaç tanesini aldım. İki tane hediye edeceğim ilgilenen dinleyicilerimize. Hani adreslerini ilk iki kişi mi diyelim, Telegram grubundan dinleyip paylaşan ve ilgilenen olursa ben de sürpriz göndereyim. İlk iki dinleyicimize
tamam.
Diyeyim. Tamam, burada. Onu da, o sorumluluğumu da yerine getirdim. Hani notlarım arasında vardı. O zaman ilk haberime geçeyim mi?
Hadi geç bakayım. Türkiye ile ilgili söyleyeceğiniz bir şey yok.
Çok.
Çok var.
Çok var. Ya şöyle ki, bazı verilerden ben bahsedeceğim ama Türkiye'den ziyade oraya gelmeyeyim bir hemen. Önce İstanbul'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu aralar bazı arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda haber alıyoruz. İşte şu İngiltere'ye yerleşmiş, şu İspanya'ya yerleşiyormuş diye. Yani
Amerika'ya giden
var. Amerika'ya giden var. Hollanda'ya giden var. Böyle yani son bir hafta içinde 4 ayrı arkadaş buna haberini aldık. Tabii insan üzülüyor. Çok iyi yetişmiş, değerli kişiler, işlerinde başarılı ama bir bakıyorsunuz gitmiş. Ben şöyle Türkiye'den gidişte İstanbul özelinde konuşayım. Şimdi bazı benim arkadaşlarım var, çok sevdiğim dostlarım. Yani İstanbul aşığılar, tamam mı? Hala İstanbul'u sevebiliyorlar. Ben de yani tabii seviyorum ama turist olarak gezmek çok güzel. Git Sultanahmet'e, git işte Galata'ya, adalara git, Boğaz'a in. Turist olarak nefis. Ama her gün yaptığın zaman, yani bir toplu taşıma kullandığın zaman ya da arabanla trafiğe çıktığın zaman saygısız insanlar bir kere. Soluduğun hava, ondan sonra trafiği, şusu busu, yani bir konsere, AKM'ye gidemiyoruz mesela. Hep öteliyoruz bir vaktini. Aman şöyle trafiksiz denk getirelim. Şimdi araştırma şirketi Konda İstanbul'u anlamak başlıklı araştırmasını paylaşmış. Çok yeni bir araştırma, yani Mart ayında 2024 tarihli Mart ayında yapılmış ve 2500 kişiyle yaklaşık yüz yüze yapılmış. Şimdi İstanbul'da kentte beyaz yakalı çalışanların oranı %24, %29 çoğunluk işçi, esnaf, çiftçiler. Çalışmayan kadınların oranı ise %23, çok büyük bir rakam bu, %23. Mesela en çok Kadıköy, Beşiktaş ve Üsküdar, bunlar 3 ilçe en çok yaşamak istenilen ilçeymiş. Harika. Fakat mesela deprem endişesi nedeniyle talep gören 2 yerde Sarıyer ve Beykoz'muş Mehmetciğim. Şu veri çok önemli. İmkanı olsa İstanbul dışına yerleşmek isteyenlerin oranı %61. Yani aslında böyle çok da hani insana kalmak istemiyorlar, mecburiyetten buradalar gibi böyle bir şey. Çok vakit şey, çok veriler, yüzdeler var da ben hani bunu bir paylaşmak istedim. O %61 içerisinde olabilirim ama Poyraz'ın okulunu taşımak lazım, hobilerini taşımak lazım. Çünkü çok seviyor Poyraz'da. Bizim de böyle aidiyet hissettiğimiz, sohbet ettiğimiz, rutinimize, rutinler de güzel, alışkanlıklar da güzel. Değişiklik yapmak da güzel ama işte hepsi bir arada olamıyor.
Evet.
Mehmet'i şu an karalar bağladı.
Şimdi zaten yok İstanbul... Da hep biz belli bir çevrede takılıyoruz zaten evet. Genelde. İşte 40 yılda bir arkadaşımı falan görmeye gitmek aslında
bir lüks oluyor yani.
Lüks ve hani minik bir yakındaki bir şehre gidiyormuş gibi. Çünkü gitmesi bir saat, dönmesi bir saat. Artı orada da zaman geçirdiğin zaman otomatikman yarım gün gidiyor. Yani 4 saat falan gitmiş oluyor en ufak şeyde. Hani bir gidelim İstanbul Modern'e falan desen gene ciddi bir aslında Anadolu tabii. Yakasından oraya gitmek. Ya ciddi konseri, bir zaman. Evet. Bakıyorsun bizim arkadaşlarımız var. İşte fotoğraf, Ufuk var. Mehmet, Meltem var. Evet. Onlar yani İzmir'e taşınan bir
Urla'ya,
kişi var.
Urla'ya, İzmir'e. Evet.
Sonra benim kardeşim var, ne kadar Almanya'ya taşınsalar da bir yandan da dönüşlerini de planlıyorlar ve artık o dönüşlerinin içinde İstanbul yok.
Evet.
Zor yani böyle bir durum, gerçek var ama belki de doğalı bu olması lazım.
İstanbul kaldırmıyor.
Çok kaldırmıyor evet ve çok yoğunlaştı. Artık Türkiye nüfusunun biraz yayılması lazım. Buradaki en büyük sıkıntı bu nüfus Ege'ye yayılıyor. Hmm. Yani bunun Anadolu'ya yayılması çok daha az gerçekleşiyor. Yani
niye yayılsın? Yozgat'a, Kastamonu'ya, ne bileyim. Şimdi böyle
işte
de
onların modernleşmesi lazım.
Evet, ama.
Biraz daha gelişmesi lazım. Mesela Eskişehir bir alternatif aslında. Bunların içinden tek belki öne çıkan, yani gene gidenler var oraya da doğru.
Hani, evet.
En azından bir IT sektörü falan olduğunu da duyuyorum Eskişehir'de. Ama mesela belki biraz daha Adana, Mersin o tarz yerlerde. Genellikle insanlar deniz kıyısında doğru ilerliyor.
Yani nerede alışkanlığın varsa, kültürel olarak nereye yakınsan bu şekilde gidiyorsun şartları düşünerek.
Evet.
Böyle senin haberin nedir?
Benim haberim, ilk haberim senle de biraz konuşmuştuk. Bu her şey elektrikli oluyor gidiyor diye konuşuyoruz. Tabii her ne kadar popülaritesi biraz da azalsa da hala elektrikli otomobiller varlığını sürdürüyor ve her gün daha da fazla görüyoruz. Yalnız işte şu anda yeni Tesla indirime falan gitti. Oradaki rekabet korkunç. Hani ben arkadaşlarımla da konuştuğumda herkesin düşüncesi bu klasik otomobil firmaları bu pazarda duramayacak. Yani Volkswagen ve bildiğimiz araçlar. Çünkü onların mantalitesi hala eski sistemde çalışmaya ayarlı. Ve bu rekabete dayanıp dayanamayacakları belli değil. Çin çok güçlü geliyor. Birçok dezavantajı da var elektriklinin ama artışı devam ediyor. Tabii en aklımıza gelmeyen şey de hani elektrikli bana en zor gelen bir tır tarzı şeyler. Çünkü çok güç istiyor, çok büyük yükler. Gerçi Tesla'nın öyle bir tır konsepti ve üretimi de var bildiğim kadarıyla. Diğeri de uçaklar. Yani birkaç yerde ilk bir podcast'te dinledim. İngilizce bir podcast'te hidrojen yakıtlarıyla, yani hidrojenden elde ettikleri elektrikle çalışan nakliye uçağı planlıyorlar. Diğeri de yine Fast Company'de rastladım. Beyond Euro diye bir Fransız firması. Bunlar ilk pervaneli elektrikli motor yapmışlar ve şimdi de yine elektrikli ama jet motoru üstünde çalışıyorlarmış.
Hem çok... elektrikli hem jet motoru.
Evet. Yani ve bir dinleyicimiz de bize yazdı. Onlar da Almanya'da galiba Lilium. Onlar da aynı şekilde jet motoru tarzı bir sistem üzerinde çalışıyorlar. Tabii bunlar bildiğimiz pillerle değil de hidrojen batarya kullanıyorlar. Çünkü hidrojenin enerji tutmada daha büyük kapasitesi var. Hatta aslında Toyota vakti zamanında elektrikli otomobillerde, şu anda Toyota hiç yok. Hep o hidrojene yatırımda. Yani Toyota'nın aklında da hidrojen yakıt. Yani araca petrol değil de hidrojen yapacaksın. Hı hı. O hidrojenin yanmasıyla elektrik elde edecek ve bununla çalışacak. Havaya da su buharı salıyor oluyorsun. Yani böyle bir avantajı var. Bakalım, yani bu teknolojiler de çok enteresan geldi. Onunla ilgili makaleyi de paylaşırım. Bunun yanında mesela bu uçaklar, tabii bunlar büyük uçaklar değil, daha özel jet tarzında araçlar. Belki ileride teknoloji gelişince daha büyük motorlara da dönerler. Amerika'da da daha önce paylaşmıştım, hatırlıyor musun bilmiyorum. Böyle kişisel jet motorları, yani jetpack deniyor. Evet. Normal yakıt
daha takılan. Daha askeri de kullanılan.
Bunlar askeri amaçlı. Onlarda da ciddi gelişmeler varmış. Hatta onlarda da yine alternatif motorlar üzerine düşünülüyormuş.
Ay çok güzel ama ya.
Ama yani işin gerçekten enteresanı, hani bir askerin yani gökyüzünden tek başına inip sonra tekrar kalkması, ama aletin de, mesela bu videoyu da paylaşırım, sonra da uçarak oradan ayrılabiliyor olman, evet, çok enteresan bir şey.
Ama uçamadın da mı kaldın?
Kaldın yani. Orada ya, ya da fena. Motor arızası olup da düşersen tek başına çakılma durumu da oluyor. Gene de çok değişik şeyler. Yani bu tür şeyler hep ilk askeri de çıkar zaten. Çünkü onların fonları daha fazla. Ama böyle 30 saniye içinde adam giyinip kalkıp gidiyor. Tabii bu çatışma esnasında böyle gidemezsin de.
Ay neyse, savaşa karşıyız.
Savaşa yani, karşında olsun. Böyle uçmak ister miydin sen?
Ben tabii böyle uçmak isterim.
Hop kalktın bak.
Evet, çok çok çok eğlenceli gözüküyor ama böyle bu savaş konseptinde, askeri konseptte değil tabii ki. Deniz kenarında olabilir.
Ha, böyle dolaşayım
diyorsun. Kumsalda tabii, vallahi çok
evden,
eğlenceli.
Evden tak. Plaja in bunlar. Evet. Sırtına da şeyleri yükle, malzemeyi yükle.
Evet, evet, çok keyifli yani. Güzel, kuş gibi özgür.
Ha, evet.
Evet. Ben de senin, sen çok hızlı bu habere geçiş yaptın. Arabalarla ilgili bir şey söyleyecektim. Avrupa'da genel olarak otomobil satışları düşmüş. Bu son aylarda elektrikli araçların daha da düşmüş. Enteresan bir şekilde Mart ayında otomobil satışları tüketici davranış eğilimlerinin değişmesiyle birlikte düşmüş. Şimdi şöyle, mesela Almanya'da işte %6.2, İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da böyle oranlar var farklı farklı. Özellikle de bataryalı elektrikli araçların payı gerilemiş. Yüzde mesela 13.9'dan %13'e gerilemiş. Halbuki hibrit elektrikli araçlarda artış olmuş. Ve bunun da şey diyorlar ki, özellikle yetersiz şarj altyapısı sebebiyle elektrikli araçlarla ilgili yani satışlarda düşüş olmuş. Jato Dynamics diye gene bir araştırma firması var. Avrupa'da bir elektrikli otomobilin ortalama satış fiyatı yaklaşık 65 bin euroymuş Mehmet. Bu da geleneksel modellerin iki katı fiyatına geliyormuş. Tabii insanlar da elektrikli araç almadan önce düşünüyorlar artısını eksisini. Sen de dedin ya, avantajı var dezavantajı var diye.
Mesela Türkiye'de de şöyle, apartmanların hemen hemen hiçbirinde düzgün bir elektrik şarj altyapısı yok ve binada bir kişi aldığında da diğerlerinde olmadığı için o altyapıyı kurmak konusunda herkes isteksiz kalıyor.
Evet, kiracısı var bunun, ev sahibi tabii, var. Bir de enteresan daha başka bir şey var. Avrupa Birliği Şubat ayında 2035 yılına kadar benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayan bir yasayı onaylamış. Şimdi bunu nasıl insanlara elektrikli zorla satın aldıracaksın? Hem maliyeti yüksek, hem yeterli altyapısı yok.
İşte zorunlu olunca herhalde biraz
ama
daha altyapı
göre
artacak.
Ama ona göre teşvik falan da vermesi lazım sanki, bilemiyorum.
Sen ölü internet nedir biliyor musun?
Ya onu şimdi senin ekranında gördüm ama internet kesintisinden bahsetmiyoruz değil mi?
Hayır. Tamam. İnternet kesintisinden bahsetmiyoruz. İçeriklerin AI tarafından hazırlandığı bir internet. Yani sen bir siteye gidiyorsun, bir sürü şey okuyorsun ama onların hiçbirini birisi yazmamış.
Fake. Yanlış yani, da olabilir.
Bilmiyorum. Doğru. AI yazıyor. Yani senin ilgini çekeceğini düşündüğü konularda AI'ye yazdırıyorlar. Böylece Google Search'te çıkıyor. Sen gidiyorsun, okuyorsun ama hiçbirinin yazmadığı, sadece senin ve senin gibi düşünenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğünden içerikleri oluşturup internete yüklüyorlar diye düşün.
Değişik.
Değişik, evet. Yani artık hani gerçek bir içerik bile, yani birisinin oturup yazdığı bir şeyi okumayacaksın da AI'nin yazdığı ve o zaman tabii sonsuz içerik çıkıyor. Zaten evet. Şu anda internetteki bilgiyi taramak çok zor.
Evet.
Evet, yani
değişik bir kavrammış. Dead internet teori.
Teori, evet.
Peki. Ben şöyle bir Twitter'da ya da işte X'e bakıyordum. Twitter'da veri kaynağı diye ben bir hesabı takip ediyorum. Veri kaynağında da enteresan veriler paylaşılıyor. Maalesef şu söyleyeceğim veri çok kötü. Çünkü enflasyon oranına Türkiye'de işsizlik oranının da eklenmesiyle bulunan sefalet endeksi diye bir şey var. Sefalet endeksi puanına göre ise Türkiye dünyada 5. sırada yer alıyormuş Mehmet. Çok kötü değil mi, hı hı, bu sıralama? Hemen akabinde de şunu söyleyeceğim. Enflasyon oranı, enflasyon oranında ise Türkiye dünyada 4. sırada.
İyi düşükmüşüz yani. Ben ikinci falanızdır diye düşünüyordum.
Ay, Arjantin var, Suriye, hı, Lübnan, Türkiye. Enflasyon oranında. Yani dünya dördüncüsün, neredeyse ilk üçte yer alacaksın. Sefalet endeksine 5. sıradasın. Çok kötü.
Gerçekten kötü.
Evet. Ve bu Mart 2024 veya en yakın tarih olarak hesaplanmış. Bu arada enflasyon mesela yıllık %68,5. Bu oran tüm Afrika ülkelerindeki enflasyon oranlarından daha yüksekmiş. %68,5 ise, yani hani öyleyse hesaplanan. Anladın? Çok korkunç bir şey, veri yani. Sefalet endeksi 5. sıradasın. İşsizlik, enflasyonda da 4. sıradasın.
Ben çok şaşırmam. Gerçekten kötü. Bu mesela...
Ben bu kadar beklemiyordum
onu. Şeyde okuyorsundur, görüyorsundur. Artık yani Türklerin yurt dışından vize alması neredeyse imkansız hale geldi. Avrupa'dan, evet, diye özellikle söyleyeyim. Avrupa'ya gitme durumuna gelmiş durumdayız. Ve bu tamamıyla bizim imzaladığımız yasalarla alakalı. Hani geri kabul anlaşması imzalandı. Güya vizesiz gidecektik. Tam tersi oldu. Kardeşim.
Sığınmacılarla da ilgili,
evet,
bir şey.
Onu kabul ediyorsun.
Vatandaşlık
şey
vermekle de ilgili, evet, bir şey. Evet. 400 bin kaçtı? 400 bin dolar? 400 bin TL,
evet, 400
dolar
bin
mıydı?
Dolar.
O vatandaşlık veriyorsan bununla da ilgili bir şey. Ya, evet, ben affedersin sözünü kestim. Çünkü... Sana da paylaşmadım. Çünkü ben çok üzüldüm. Ben kabul almıştım biliyorsun. Belçika'da, Brüksel'de şeffaflıkla ilgili kamu yönetiminde İBB örneğini verecektim. İşte Open Data falan diye abstrak yazdım. Kabul de aldım. Ondan sonra bana şey dediler. Hani nedir durumunuz, kayıt falan. Ondan sonra programı oluşturuyoruz diye. Ben de dedim bu vize konularından gelemiyorum yani. Ondan sonra işte yani... Birkaç bir şey daha yazdım. Problem yok Hande, bir dahakine görüşürüz konferansta falan diye cevap verdiler. Daha dün oldu yani. Çok üzüldüm ben. Yani bir de masrafı da var. Ben yani zaten maaşım belli. Gelirler giderler şu ortamda. Anlatabiliyor muyum? Mesela hesapladım, kaç yüz euro. Bir kere randevu da yani ayrı bir ücret olmuş. Bir de verecekler bana bir hafta 10 gün. Ben yani 2 senelikten aşağı almıyordum bu zamana kadar. 1 sene, 2 sene. Ben bir de bunları niye şey yapayım? Yani o kadar masraf yapacağım. Çok utanç verici bir durum diye de yazdım yani. Böyle bayağı döşedim şeyde. Yani hem kendi Türkiye açısından hem Avrupa Birliği açısından da dedim. Herkes sığınmacı politikasını her neyse değerlendirsin tekrardan diye. Bayağı uzun da bir şey yazdım mail.
Aslında
canım
Türkiye,
sıkıldı yani.
Yani şu anki yönetim değil de bak şimdi aslında bu geri kabul anlaşmasını iptal edilmesi lazımdı. En azından bu resti çekecekti. Hiç bu rest de çekilmiyor. Yani geri kabul anlaşması da duruyor. Bu şeyler de aynen kalıyor yani.
Evet, yani bunlarla da böyle uğraşmak istemiyorum. O yüzden de işte Amerika'da, Kanada'da neyse, bu projemde Kanada'da var, Amerika'da var. İkisine de gideceğim inşallah önümüzdeki sene, yani iş şey proje amaçlı. Onları yapacağım ama üzüldüm yani. Bir sürü mesela meslektaşım ben görüyorum orada, yani yabancı takip ettiğim de var yani. Yani niye olmasın ki, benim de güzeldi de. Mesela Hindistan'dan da birisi aynı şekilde yazmış, çünkü bir ortak şey var. Ondan sonra onlarda da vize problemi olmuş. Online opsiyon soruyorlar. Ben de aynı şeyi sorum. Online da yok. Hani açık artık bitti yani. İnsanlar yüzde ve böyle istiyoruz. Buna ihtiyacın var. Senin çay kahve içerken aralarda sohbet etmeye ihtiyacın var insanlarla.
Zaten bu online konferanslarda insanlar düşüyor. Yani tabii, o dinleyince böyle kalmıyor orada dinleme şeyi.
Aynen öyle. Neyse hadi geçelim. Geç sen haberi.
Evet, şimdiki haberim work-life balance. Ne olur, Türkçesi tam ne oluyor?
İş ve ev, özel hayat dengesi.
Şimdi bu işte seninle az önce konuştuğumuz konu. Bir yandan artık insanlar ofislere gitmek istemiyor. Ama ofise gitmenin de bazı avantajları var. Hani sosyalleşmek, belli konularda konuşmak, projenle ilgili bir şeyi konuşmak, bilgi alışverişinde konuşmak. Normalde bunları yüz yüze olmadığın sürece yapamıyorsun. Böyle bir dezavantajı var. Ama insanlar da mümkün olduğunca uzaktan çalışmak istiyorlar. Ve niye insanlar şimdi... İş hayatı ve özel hayat dengesi denilen şey aslında bu makalede söylenen ikisini ayırmak üzerine. Hı hı. Yani bir iş hayatın var, işte işe gidiyorsun. İş şimdi bittikten sonra, özellikle Avrupa'da Fransızların falan yaptığı, saat 5 olup da işten çıktıktan sonra cep telefonuna bile bakmıyorsun. Ya da iş telefonuna bakmazlar. Evet. E-mailleri cevaplamazlar. Böyle bir çok kesin ayrım var. Bu yeni sistemde ise diyor artık bunlar birbirine geçmiş durumda ve artık bir denge değil, ikisinin beraber olduğu bir yaşam. Yani
bundan biz daha önce bahsettik ama sen gene 2 hafta önceki podcast'te buna benzer bir şey bahsettin mi?
Ya bazen şey oluyordur yani, bilemiyorum, benzer makaleler
evet,
belki
çıkıyordur. İç içe geçmiş dediğin anda aklıma geldi.
İç içe geçmiş burada. Sen artık sabah kalkıyorsun, benim de yaptığım gibi ilk gelen mesajlara, işlere bakıyorsun. Tabii, tabii. Sonra kahvaltını ediyorsun. Hı. Sonra mesela olanlar...
Ben dersim varsa dersim
derse gidiyorsun. Servisi yoksa gidip çocuğu götürüyorsun falan. Yani bir şey yapıyorsun, sonra diğerine geçiyorsun. Bir şey yapıyorsun, sonra diğerine geçtiğin bir hayat döngüsü. Ve ikisinin çok birbirine kenetlendiği bir durum. Tabii bunun da dezavantajları var ama... avantajları da artık ikisi de birbirine geçtiği için her şeyi aynı anda yapabiliyorsun. İşte dediğim gibi şu anda çalışıyorum deyip hayattan kopmuyorsun veya da işte bir diş randevun veya da bir şey alman.
Esnek olmak
evet
güzel.
Çok esnek oluyorsun. Çıkıp bir şeyin işini halledebiliyorsun. Bankada işin varsa gidiyorsun onu hallediyorsun veya da alışveriş alman gereken bir şey varsa ve Amazon'dan da sipariş edemiyorsan gidiyorsun onu hallediyorsun. Böyle bir hayat.
Amazon'dan
dengesi.
Reklam mı aldık Mehmet? Böyle
yok,
araya serpiştiriyorsun.
Çok, sen hani sürekli bana laf şaka ediyorsun yapmışım. Ya Amazon'dan alıyorsun tabii diye ya. O sebeple.
Etmez miyim? Bir tabii. Geliyorum, evde yeni bir şeyler var.
Böyle.
Evet, böyle. Güzel. Ben son haberimi Springwise'dan vereyim. Çok değişik bir inovatif düşünce ve icat diyeyim Mehmetciğim. Şöyle ki. Şimdi bu paketleme ve kutularla ilgili bir şey. Şimdi genelde pek çok ürünü, mesela yani bu gıda israfına getireceğim konuyu, yiyecek ve içecekler. Paketi açıyorsun. Daha sonra hepsini tüketemeyince işte kapatamıyorsun, bayatlıyor ya, atıyorsun arta kalanı. Özellikle içeceklerde de bu oluyor ve direkt çöpe gidiyor tüketilmediği takdirde. Fakat startup Canovation diye Ken Rizal adında yeni bir kutu tasarımı geliştirmiş. Bunlar tamamen metal kutu ama açıldıktan sonra tekrar kapanıyor Mehmet. Değişik bir böyle dişli bir kapağı var. Ben görselini de paylaşacağım. Ama kapatma ve doldurma, işte üretim, tedarik, neyse zinciri ağlarını kolayca da entegre oluyormuş. Diğer kutu türleriyle karşılaştırdığında da daha az bir maliyetle de üretilebileceği belirtilmiş. Ama hem hava hem sıvı geçirmez bir kapakla böyle vidalanıyormuş gibi üzerine içeceğini şey bizim olduğu için.
Normal teneke... vida kapaktan farklı bir şey mi?
Evet. Yani o kadar teknik detayını bilmiyorum. Görselde de çok anlaşılmıyor baktım ama böyle çok estetik duruyor. Güzel bir inovatif düşünce geldi bana. Özellikle de yenilikçi içecek paketleme çözümlerinde bence öncü olabilir. Bak bunun hissesi varsa alalım.
Bu aralarda Twitter'da falan da çok artık sen de görüyor musun bilmiyorum. Böyle fonlarla ilgili hisseler, hisse senetleriyle ilgili falan çok yazı dönüyor. Bunun da bir kısmı Türkiye'deki artık geleceğin belirsiz olması ve var olan emeklilik sisteminin yetersiz kalacağının çok net anlaşılması sebebiyle. Özellikle genç dinleyicilerimize benim tavsiyem doğal olarak bizim SGK sistemine hiç güvenmesinler. Şu anda alınan maaşlar ancak harçlık olabilecek seviyede. O yüzden de hem bireysel emeklilik sistemi hem de yatırım fonu, hisse senedi tarzı şeylere ben alsat demiyorum, alıp unutulacak, evet, bir sisteme dönmelerinin çok önemli olduğunu inanıyorum. Bunu mutlaka yapın.
Bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Geçen işte gene böyle X'te bakarken şey gördüm de işte kız arkadaşına hediye alacakmış birisi. Diyor ki parfüm almak istedim 4000 liraydı diyor. Hı-hı. 4000 lirayla şimdi söylemeyeyim işte bilmem ne hissesi aldım diyor. Hı-hı. Hani daha çok değerleneceğini, ona yani daha anlamlı bir hediye olacağına eminim. Çünkü parfüm kullanıp bitecek ama ötekisi hani birkaç yıl sonra mutlaka getirisi olacaktır falan diye not düşmüş. Hı-hı.
Ben ilginç bir video ile karşılaştım. Bu oturup hesap doğrudur muhtemelen. Diyor ki bu bir yatırımcı, Apple ilk iPhone'u çıkardığında o iPhone'un değeri kadar hisse alsaydınız ve ondan sonraki yani iPhone 3 ile başlıyor. iPhone 3 ile başlayıp bugün iPhone 15 var. Her telefonu çıkarttığında o telefonun değeri kadar Apple hissesi alsaydınız toplamda şu anda 10 milyon dolarınız olurdu diyor. Tam tersi sadece telefona bütün o iPhone'ları her çıkan iPhone'dan bir tane aldıysanız 20 bin dolar harcamış olacaktınız diyor. Yani 20 bin dolarlık ama o her iPhone çıktığında o kadarlık hisse alsan diyor şu anda 10 milyon doların olacaktı diyor.
Evet.
İnanılmaz bir şey.
İnanılmaz yani. Bir rakam ve ha. Öngörü.
Benim de son haberim çok basit ve enteresan. Tam bizim şeylere gelebilir.
Oo, dondurma.
Dondurma. Milan Belediyesi gece 12'den
Milano.
Sonra... Milano.
Biz yani Milan. Türkçesi Milano.
Milano.
Evet.
Belediyesi. Gece 12'den sonra dondurma satışını yasaklamış.
Sebep? Gerekçesi neymiş?
Gerekçesi şu. Yazın insanlar 12'den sonra bizdeki işkembeci gibi evet. Dondurmacıların önünde çok insanlar birikiyorlarmış. Ve çok gürültü yapıyorlarmış. Hani sohbetler şeyler o dondurmacıların önünde dönüyormuş. Gençler özellikle. 12'den sonra da millet uyumak istiyormuş ve çok şikayet oluyormuş. O sebeple de 12'den sonra artık Milan... Noda
evet.
Dondurma satışı yasaklanmış. Enteresan değil mi?
Enteresan. Nasıl bir şikayet geldiyse ya da nasıl bir gürültü olduysa ama yani hani yaz akşamı da ne bileyim böyle insan dondurma yer, geç yatar falan.
12 tane bölgede yasaklanmış yani bu
Gölü'nün oralarda mı?
İşte, yok işte yazıyor Central This is Barra.
Tamam.
Bir sürü bizim bilmediğimiz şeyi hatta gece yaşamının da güçlü olduğu bölgeler de dahil. Yani bizde eskiden Taksim'de Kızılkayalar falan vardı, Bambi vardı, onun evet. önünde kalabalık olurdu. Demek ki millet de orada dondurmacının önünde mi şey yapıp herhalde şakalar falan devam ediyor. Onlar da istemiyor orada yaşayan.
Burada rezidansiyel olduğu için yani evler, yaşam alanları da şimdi Bambi'nin orada kaç tane daire, o daha çok ofis olarak kullanılıyor. Doğru. Büro falan. Neyse, tamam.
Tamam, o zaman bu haftalık bu kadar.
Evet, geri dönüşleri bekliyoruz podcast buluşmamızla ilgili. Katılım durumlarıyla mümkün mü? Hangi tarih daha iyi olur? Hani sonraki...
Son kararı da ona göre bildiririz. Artık bir evet. bölüm daha yapmak şart oldu.
Tabii tabii, önümüzdeki haftaya. Tamamdır.
Peki. Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Arda Görgün.
Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM, farklı birçok akıllı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlımilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadansudan@35metre.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana @35mm Hande'ye de @HandeTekTuğran adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz.